Ayrım 46.
O büyük komutanların kahramanlıklarıyla anılan adacıkları gösteriyordu. Julien atın dizginlerini sol eliyle tutmuş, sağ eliyle de Mareşal Saint-Cyr'in Anılar adlı kitabını süsleyen o nefis haritayı açmış bakıyordu. Ansızın birisinin neşeyle bağırdığını işitti ve başını haritadan kaldırdı. Bu birkaç ay önce Londra'da tanıştığı Prens Karasoft'tu. Strasbourg'a bir gece, Kele ise bir saat önce varan ve 1796 kuşatmasına dair tek bir satır bile okumamış olan Korasov, Julien'e her şeyi anlatmaya başladı. Alman köylüsü şaşakalmıştı. Zira prensin düştüğü hataları anlayacak kadar Fransızca biliyordu. Oysa Julien hiç de bu köylü gibi düşünmüyor, karşısındaki yakışıklı delikanlıyı hayran hayran seyrediyor, hele ata binişine bayılıyordu. İçinden ne mutlu insan diyordu. Pantolonu ne kadar da biçimli, saçları ne de zarif kesilmiş. Heyhat! Ben de bu prens gibi olsaydım kim bilir, belki de Matilde 3 gün sevdikten sonra benden soğumazdı. Prens Korasov, Kel kuşatmasını anlattıktan sonra Julien'e, ''Sizde Trapp Manastırı rahiplerini hatırlatan bir hal var.'' dedi. Gerçi size Londra'dayken ağırbaşlı, ciddi olmanızı tavsiye etmiştim ama bu kadarı da fazla. Kederli, mahzun görünmek hiçbir zaman iyi bir etki yapmaz. Asıl takınılması gereken tavır içi sıkılıyormuş gibi durmaktır. Çünkü üzgün görünecek olursanız herkes de sizi hayal kırıklığına uğratmış, bir işi başaramamış sanır sonra. Kederli durmak kendisini aşağı göstermek demektir. Dipnot Yazar De Lamour, Aşk Üzerine adlı eserinde de kendisini tatmin olunmamış büyük bir arzunun esiri göstermek, aşağı göstermek olur der. Cilt 1, sayfa 222. Oysa içiniz sıkılıyormuş gibi bir tavır takınacak olursanız, asıl küçük düşecek olan hoşunuza gitmek için uğraşıp da bir türlü size kendini beğendiremeyen adamdır. Bu konuda yanılmanın ne kadar müthiş bir şey olacağını herhalde anlarsınız azizim. Julien kendilerini dinleyen köylüye bir ekü fırlattı. Dipnot, ekü, 5 frank değerinde eski bir Fransız parası. Prens, ha dedi, işte bu hareketinizde bir güzellik, soylu bir insana yakışan bir küçümseme var, çok iyi. Bunun üzerine atını 4 nala sürdü. Julien aptalca bir hayranlığın etkisi altında onu izledi. İçinden, ah diyordu, ben de böyle olsaydım, Matilde Croisnois'ı bana tercih etmezdi. Prensin gülünç hareketleriyle aklı başından gittikçe, bu gülünçlüklerin kendisinde de olmadığı için kendi kendini küçümsüyor, üzülüyordu. İnsan kendinden bundan daha fazla nefret edemezdi. Prens, Julien'in üzgün görünmeye devam etmekte ısrar ettiğini görünce, Strasbourg'a girdikleri sırada, ''Yo, bak olmaz azizim.'' dedi. ''Sizinle arkadaşlık hiç de hoş bir şey değil.'' Dipnot, ''Sizinle arkadaşlık hiç de hoş bir şey değil.'' Yazar bu kelimeleri sonradan çıkarmıştır. ''Yoksa bugün servetinizi mi kaybettiniz? Ya da küçük bir aktrise mi gönül verdiniz? Ne oldu?'' Ruslar Fransız adetlerini taklit ederler ama daima 50 yıllık bir gecikmeyle. Onlar şimdi 15. Louis zamanının modalarına uymaktadırlar. Dipnot 15. Louis devri yani 18. yüzyılın ortaları ve ikinci yarısının ilk çeyreği. Bu kral 1774'te ölmüştür, oysa roman 1830'da yazılmıştır. Aşk üzerine yapılan bu şakaların etkisiyle Julien'in gözleri yaşardı. Birdenbire içinden, ''Bu sevimli adama niçin danışmayacakmışım sanki?'' dedi. Sonra prense, ''Evet azizim'' dedi. ''İyi anladınız. Beni Strasbourg'da tamamıyla aşık ve sevgilisi tarafından terk edilmiş bir halde görüyorsunuz. Civar kentlerden birinde oturan çok güzel bir kadın, 3 günlük bir ihtiras hayatından sonra beni burada bırakıp çekti gitti.'' Onun böyle birdenbire değişivermesi beni mahvediyor. Başka bir isim söyleyerek prense Matilde'in hareketlerini ve huyunu anlattı. Korasov, yeter dedi. Size tam hekiminizi bulduğunuzu ispat etmek için bırakın da öyküyü ben tamamlayayım. Bu genç kadının kocası çok zengin ya da kendisi çok büyük bir soylu aileye mensup. Öyle ya, bunlardan biri veya herhangi başka bir neden olmalı ki mağrur olabilsin. Julien başını salladı, artık söz söyleyecek halde değildi. Prens, pekala dedi. İşte size hiç vakit kaybetmeden almanız gereken 3 ilaç. Birinci ilaç, onu her gün görmelisiniz. Yani Madame, adı nedir? Madame de Dubois. Prens kahkahalarla gülerek, aman ne ad dedi. Kusura bakmayın, bu ad sizin için ilahi bir şeydir. Evet, Madame de Dubois'ı her gün görmelisiniz. Hem onun karşısında sakın öyle soğuk ve dargın durmayınız. Yaşadığımız dönemde hüküm süren bu büyük ilkeyi düşününüz. Herkesin beklediğinin tersi olunuz. Yani ne umduk ne bulduk desinler. Onun tarafından iltifat görmeden bir hafta önce ne yediyseniz yine tamamıyla öyle olunuz. Bu sözü işitince Julien umutsuzlukla, ah o zaman ne kadar rahattım dedi. Acıdığım için onunla ilgilendiğimi sanıyorum. Prens, mumun etrafında dönen pervane kanadını mumda yakar derler. Bu dünya kurulalı beri tekrarlanan bir atasözüdür dedikten sonra, birinci ilaç onu her gün görmektir dedik. İkinci ilaçsa onun ahbaplarından bir kadına karşı ilgili davranacaksınız, kur yapacaksınız ama aşık olmuş gibi görünmeyeceksiniz, anlaşıldı mı? Sizden saklayacak değilim. Bu rolü yapmak güç bir şeydir. Açıkçası bir artist gibi oynayacaksınız. Fakat bir de bütün bunların yalancıktan olduğunun farkına varacak olursa hapı yuttunuz demektir. Julien masum masum, o kadar zeki, bense o kadar akılsızım biriyim ki mahvoldum dedi. Hayır, mahvolmadınız. Siz sadece benim zannettiğimden de çok aşıksınız, o kadar. Allah'ın inayetiyle ya fazla asalet ya da fazlaca parası olan bütün kadınlar gibi Madame Dubois da kendisini fazla beğenmiştir. O size bakacağı yerde size bakmıyor ve işte bunun için de sizi tanımıyor. Hayal gücünün zorlamasıyla size kapılır gibi olduğu sıralarda sizin kişiliğinizde hayalinde canlandırdığı kahramanı görüyordu. Yoksa gerçekten sizin varlığınızı değil. Ama azizim Sorel, bu kadar da mı toysunuz? Hele şu dükkana bir girelim, bakın nefis bir siyah yaka var. Sanki Burlington Street'teki John Anderson'ın elinden çıkmış. Benim hatırım için şunu satın alın ve boynunuzdaki bu çirkin kara kordonu atarak onu takın. Prens, Strasbourg'un en iyi tuhafiyecisinin dükkanından çıkarken, ha dedi, sizin Madame de Dubois'ın ahbapları kimlerdir? Aman yarabbi, ne isim? Kızmayınız azizim Sorel, ne yapayım, elimde değil. Öyle ya, onun ahbaplarından hangi kadınla ilgileneceksiniz, bunu kararlaştıralım. Gayet zengin, çok bağnaz bir çorap tüccarının kızına. Dünyanın en güzel gözlerine sahip, bu gözlere bayılıyorum. Herhalde ülkede en başta gelen odur. Fakat bütün bu azametin ortasında birisi gelip de ona ticaretten veya dükkandan falan söz edecek olsa kızarıyor, ne söyleyeceğini şaşırıyor. Aman ne yapalım ki, babası vaktiyle Strasbourg'un en tanınmış tüccarlarından biriymiş. Prens gülerek, demek ticaretten söz edildiği zaman sevgiliniz sizi değil onu düşünüyor dedi. Bu gülünç bir şey ama olsun, Allah'ın talihli kulusunuz. Çünkü bu gülünç şey işinize yarayacak. Onun güzel gözleri önünde en küçük bir çılgınlığı yapmanıza bile engel olacak. Bu işi başaracağınıza zerre kadar kuşkunuz olmasın. Julien, La Mole konağına sık sık gelen Madame la Maréchale de Fervac'ı düşünüyordu. Bu yabancı kadın Maréchal Fervac'la evlendikten bir yıl sonra kocası ölmüştü. Hayatta bütün amacı bir fabrikatör, bir tüccar kızı olduğunu unutturmaktı. Bu amaçla Paris'te kendisine bir mevki yapmak üzere erdemli geçinen kimselerin başına geçmişti. Julien prense gönülden hayrandı. Onun şaşırtıcı huylarına sahip olmak için nelere katlanmazdı. İki dost arasında geçen konuşma bitmek tükenmek bilmiyordu. Korasov son derece memnundu. Hiçbir Fransız kendisini bu kadar uzun boylu dinlememişti de ondan. Prens memnuniyetini nasıl belirteceğini bilemeyerek içinden, demek artık hocalarıma da ders verecek hale gelmişim diyordu. Julien'e 10. kez, anlaşıldı değil mi diyordu. Madame de Dubois'ın yanında Strasbourg'lu çorap tüccarının güzel kızıyla konuşurken, bir parçacık bile aşık gibi davranmak yok. Mektuplarınızda ise bunun tersine ateşli bir ihtiras olmalı. Erdemli geçinen bir kadın için iyi yazılmış bir aşk mektubunu okumak büyük bir zevktir. Böyle bir mektup bir an ona olduğu gibi görünmek için bir neden oluşturur. O rol yapmayacak, mektuptaki duyguları dinlemeye cesaret edecektir. Şu halde günde iki mektup yazmak gerek. Julien fena halde cesareti kırılarak, imkanı yok, imkan yok bunu yapamam dedi. Üç cümle bulmaktansa cayır cayır ateşte yakılmayı tercih ederim. Ben artık ölmüş bir insanım azizim. Benden bir şey umut etmeyin. Bırakın da yolun kenarında can vereyim. İyi ama size güzel cümleler yazmaktan söz eden var mı ki? Benim evrak çantamda elle yazılmış 7 cilt dolusu aşk mektubu var. Bunlar içinde her çeşit kadına göre mektup var, en erdemlilerine varıncaya kadar. Kaliski, Richmond La Terrasse'a, hani şu Londra'dan 3 fersah ötede oturan bütün İngiltere'nin en erdemli kadınına aşk mektupları yazmadı mı? Julien sabahın ikisinde dostundan ayrıldığı zaman kendisini daha az mutsuz hissediyordu. Ertesi gün prens bir yazıcı çağırttı ve aradan 2 gün geçtikten sonra Julien'e en erdemli ve en duygulu kadına hitaben yazılmış, numaralanmış 53 tane mektup verdi. Prens, 54 değil 53 tane dedi. Çünkü Kaliski muradına ermemiş, kovulmuş. Fakat çorap tüccarının kızı size kötü davranacak olsun ne çıkar, öyle ya. Asıl istediğiniz şey Madame de Dubois'ı kıskandırmak, onun kalbine girmek değil mi? Her gün birlikte atla geziyorlardı. Prens Julien'i delicesine seviyordu. Ona karşı birdenbire doğan bu dostluğunu göstermek için ne yapacağını bilemiyordu. O kadar ki Moskova'nın en zengin kızlarından olan kuzinlerinden birini ona vermeyi teklif etti. Bu teklifi yaptıktan sonra, onunla evlenecek olursanız benim nüfuzum ve göğsünüzdeki şu nişan sayesinde 2 yıl içinde alba yolu verirsiniz diye ilave etti. Fakat bu nişanı bana veren Napolyon değil ki, ne gezer? Prens ne çıkar dedi, bu nişanı icat eden o değil mi? Avrupa'da ne de olsa hala nişanların en değerlisi bunlar. Julien az kalsın razı olacaktı. Fakat görevi onu o büyük adamın yanına gitmeye çağırıyordu. Korasov'tan ayrılırken mektup yazacağına söz verdi. Götürdüğü gizli notanın cevabını aldı ve Paris'in yolunu tuttu. Fakat prensten ayrıldığı, daha henüz 2 gün olmuştu ki Fransa'dan ve Matilde'den ayrı yaşamak ona ölümden beter bir acı gibi geldi içinden. Prens Korasov'un bana teklif ettiği o milyoner kızla evlenmem ama verdiği öğütleri tutarım dedi. Öyle ya, kadın avlamak onun sanatı. 30 yaşında olduğuna göre 15 yıldan beri aklı fikri bu işte demektir. Doğrusu zeki bir adam olmadığı söylenemez. İnce, kibar ve tedbirli bir insan. Bu yaratılışta birisinin heyecanla, şairlikle alışverişi yoktur. O bir kadın avcısı. İyiye yanılmaması için güçlü bir neden daha. Onun dediğini yapmalı. Madame de Fervac'la ilgilenmek, ona aşk mektupları yazmak gerekiyor. Kim bilir, belki de biraz canımı sıkacaktır ama o güzelim gözlerine, beni dünyada en çok seven o gözlere, o kadar çok benzeyen gözlerine bakarak doya doya avunurum. Hem Madame de Fervac Fransız değil, incelenecek yeni bir karakter. Ben deliyim, yine pusulayı şaşırıyorum. Dostumun verdiği öğütlere göre hareket etmem gerek, yoksa kendi bildiğime göre değil. 25. Bölüm. Erdem uğruna. İyi ama ben o zevki o kadar ihtiyatla, o kadar çekinerek elde edecek olursam onun tadı kalmaz ki. Lope de Vega. Paris'e henüz dönen Julien, verilen haberlerden oldukça şaşıran Marquis de la Mole'ün çalışma odasından çıkar çıkmaz hemen Kont Altamira'ya koştu. Bir zamanlar ölüme mahkum edilmiş olmak gibi herkese nasip olmayan bir üstünlükten başka, bu yakışıklı yabancının bir de fazla olarak ağırbaşlılığı ve dindarlığı vardı. Bu iki nitelik, hele çok yüksek soylu bir aileye mensup oluşu Julien'e, Madame de Fervac'a fena halde tutulduğunu itiraf ettirdi. Altamira, bu kadının erdemine, namusuna diyecek yok diye cevap verdi. Yalnız biraz cezvit kafalı, hem gösterişi de pek seviyor. O kadar yapmacıkla konuşuyor ki bazı günler ağzından çıkan kelimeleri teker teker anlıyorum da bütün cümleyi bir türlü kavrayamıyorum. Çoğu zaman bana sanki Fransızcayı söyledikleri kadar iyi bilmiyormuşum gibi geliyor. Onunla ahbap olursanız artık kibarlar aleminde isminiz ağızdan ağza dolaşır, itibarınız artar. Tedbirli bir adam olan Altamira, hadi Busto'ya gidelim, o Marijal'in karısına bir zamanlar kur yapmıştı diye devam etti. Don Diego Busto, yazıhanesine kurulmuş bir avukat gibi bir tek kelime söylemeden meseleyi uzun uzun anlattırdı. Busto, bir rahip gibi upuzun suratlı, siyah bıyıklı, küçük dağları ben yarattım der gibi eşine rastlanamayacak kadar azametli bir adamdı, mamafi iyi bir carbonaro'ydu. Dipnot, Carbonari, 19. yüzyılın başlangıcında İtalya'da liberallerin kurdukları gizli derneğin adı. Carbonaro, bu cemiyete mensup olanlara verilen addır. Amaçları İtalya Birliği'ni kurmaktı. Bu akım sonraları Fransa'ya ve İspanya'ya da geçmiştir. Nihayet Julien'e anlıyorum dedi. Madame de Fervac'ın bugüne kadar aşığı oldu mu yoksa olmadı mı? Onu elde etmeye muvaffak olabilir misiniz? İşte mesele burada, bunu öğrenmek istiyorsunuz değil mi? Ben kendi hesabıma muvaffak olamadım. Artık aklım başıma geldiği için şu değerlendirmeyi yapıyorum. Dahilere özgü olan ve her işe sanki bir ihtiras cilası vuran o asabi mizacın onda bulunduğunu sanmıyorum. Tersine, o kadın bütün o eşsiz güzelliğini ve tazeliğini Hollandalılar gibi soğukkanlı ve sakin oluşuna borçludur. İspanyolun ağır konuşması, hiç istifini bozmaması Julien'i sabırsızlandırıyordu. Arada sırada farkında olmadan ağzından bazı tekeceli kelimeler kaçırdığı oluyordu. Don Diego Busto ona ciddi bir tavırla, "Beni dinleyecek misiniz yoksa dinlemeyecek misiniz?" dedi. Julien, bunu her Fransız gibi sabırsız oluşuma bağışlayınız dedi. Sizi dinlemek için kulak kesildim. Evet, ne diyorduk? Madame de Fervac pek insafsızdır. Yüzlerini hiç görmediği bir takım insanların, avukatların, Kole gibi şarkılar yaparak yazar geçinen kimselerin peşini bırakmaz, onları insafsızca cezalandırmak için elinden geleni yapar. Kole'yi bilirsiniz, hani şu, ''Ben gülümü seve seve kül oldum'' diye bir şarkısı vardır. Julien bu şarkıyı sonuna kadar dinlemek zorunda kaldı. Fransızca şarkı söylemek İspanyol'un pek hoşuna gidiyordu. Bu ilahi şarkıyı hiç kimse Julien kadar sinirlenerek dinlememiştir. Şarkı bitince Don Diego Busto, ''Madame de Fervac'' dedi. ''Meyhanede sevişmiştik'' şarkısını yazanı da işinden attırdı. İspanyol bunu da söylemeye kalkar diye Julien'in ödü koptu. Fakat Busto sadece şarkıyı yorumlamakla yetindi. Bu şarkı gerçekten oldukça açık saçık ve ağza alınamayacak gibiydi. Don Diego, Madame de Fervac'ın bu şarkıya kızdığını görünce, kendisi gibi yüksek bir kadının öyle her basılan saçmayı okumasının doğru olmayacağını söyledim dedi. Dindarlık ve ağırbaşlılık Fransa'da ne kadar ilerlerse ilerlesin, yine bir meyhane edebiyatı olacaktır. Madame de Fervac, yarı maaşla emekliye ayrılan ve yılda 1800 franklık bir işi olan bu biçare yazarı yerinden attırınca kendisine, ''Dikkat edin'' dedim. ''Siz şu şair bozuntusuna kendi silahlarınızla hücum ettiniz ama ya o da size kendi silahıyla yani kafiyeleriyle hücum ederse, öyle ya erdem hakkında bir şiir yazabilir.'' Gerçi bu görkemli, bu yaldızlı salonlardaki insanlar sizin tarafınızdan çıkarlar ama gülmesini seven kimseler de onun hicivlerini ağızlarından düşürmezler, sonunda dillere destan olursunuz vesselam. Madame de Fervac bu sözlerime ne cevap verse beğenirsiniz. Ben hak yolunda kendimi kurban edeceğim ve bütün Paris buna tanık olacak. Bu Fransa'da şimdiye kadar görülmemiş bir şey olacak. Halka doğruluğa saygı göstermesini öğretecekmiş. Hayatının en güzel günü bu olacakmış. Bu sözleri söylerken gözleri her zamankinden güzeldi. Julien, ne de nefis gözleri var diye bağırdı. Don Diego Busto ciddi bir tavırla, görüyorum ki iyiden iyiye tutulmuşsunuz diye devam etti. onun karakteri insanı öyle öce almaya sevk eden mizaçlardan değil demek. Kötülük yapmak istiyorsa mutsuz oluşundan ileri geliyor. Onda hayata karşı bir küskünlük, bir öce alma hırsı olmasından kuşkulanıyorum. Kim bilir, belki de artık böyle erdemli görünmekten bıkmış usanmıştır. İspanyol Julien'e uzun bir dakika sessizce baktıktan sonra yine ciddi bir tavırla ''İşte bütün mesele burada'' diye ekledi. ''Ancak buradan bir şey çıkarmayı umut edebilirsiniz. Onun peşini bırakmadığım, ona kul köle olduğum 2 yıl içinde ben de bunu çok düşündüm. Aşkın ne olduğunu bilen size söylüyorum Monsieur. Bütün geleceğiniz şu büyük sorunun çözümlenmesine bağlıdır, bunu biliniz. Madame de Fervac, artık erdemli görünmekten usanan, kendisi mutsuz olduğu için başkalarına kötülük yapan bir kadın mıdır?'' Deminden beri susan Altamira nihayet ortaya atılarak, ''Yoksa sana 20 kez söylediğim gibi onun bu hareketi sadece bir Fransız özentisi midir?'' dedi. Yaratılıştan soğuk ve duygusuz olan bu kadının bütün üzüntüsü, vaktiyle tanınmış bir kumaş taciri olan babasının anısıdır. Onun için bir mutluluk varsa o da gidip İspanya'da Toledo kentinde oturmak ve kendisine her Allah'ın günü cehennemden bahsedecek bir papaza günahlarını çıkartmak olurdu. Julien kapıdan çıkarken Don Diego gittikçe ciddileşen bir tavırla ''Altamira bana sizin de bizden olduğunuzu söyledi'' dedi. ''Bir gün gelecek benim size şu küçük aşk oyununda yardım etmek istediğim gibi siz de bize özgürlüğümüze kavuşabilmemiz için yardım edeceksiniz. Madame de Fervac'ın üslubunu bilmeniz fena olmaz. İşte size kendi eliyle yazdığı 4 tane mektup. Julien onları kopya eder sonra size yine getiririm diye bağırdı. Burada konuşulanlar burada kalacak ha. Sakın kimsenin kulağına gitmesin. Julien size onurum üzerine söz veriyorum dedi. Kimse bir şey duymayacak. İspanyol, öyleyse Tanrı yardımcınız olsun dedikten sonra Altamira ile Julien'i merdivene kadar uğurladı. Bu sahne kahramanımızı biraz neşelendirdi. Az kalsın gülümseyecekti içinden. Hele şu dindar Altamira'ya da bak. Bir dul kadını baştan çıkarmak için bana yardım ediyor dedi. Don Diego Bustos'un ciddi bir tavırla konuştuğu sürece Julien Aligre konağındaki saatin vuruşlarını dikkatle dinlemişti. Yemek saati de geliyordu, yani Matilde sofrada görecekti. Eve döndü ve büyük bir özenle giyindi. Merdivenden inerken kendi kendine, ''İşte bu birinci budalalık'' dedi. ''Prensin verdiği öğütleri harfi harfine yerine getirmeli.'' Odasına çıktı ve gayet sade bir seyahat elbisesi giydi. ''Şimdi bakışlar meselesi var.'' diye düşündü, iş ona kaldı. Saat henüz 5:30'du. Oysa akşam yemeği 6'da yeniyordu. Aklına salona inmek geldi. İndi fakat kimsecikler yoktu. Mavi kanepeyi görünce hemen diz çöktü ve Matilde'in kolunu dayadığı yeri öptü, gözyaşlarıyla ıslattı. Yanakları kıpkırmızı kesilmişti. Dipnot, Stendhal bu sahneyi herhalde fazlaca romantik bulmuş olacak ki sonradan mavi kanepeyi görünce o kadar heyecanlandı ki gözleri doldu şeklinde değiştirmiştir. Kendi kendine hiddetle bu aptalca duyguları bırakmak gerek dedi, yoksa hapı yutarım belli olur. Sonra kendine çeki düzen vermek üzere eline bir gazete aldı ve 3-4 kez salondan bahçeye, bahçeden salona gidip geldi.